Ayrım 6.
Yavuz üniversitede devrimcilere katılmıştı. Mitinglere, toplantılara, fırsat buldukça Cener'de gidiyordu. Annesinin, babasının gündüzleri Yavuz'un peşine takıldığından haberleri yoktu tabii. Yoksa Yavuz babasından bir de bunun için azar işitirdi. Bu olay ailede bitmez tükenmez tartışmalara, huzursuzluklara yol açmıştı. Yavuz deli gibi korkardı babasından. Ortaokulda piyano dersinden kaçıp ders paralarıyla bisiklet kiraladığı ortaya çıkınca Muzaffer Bey'in attığı tokat yüzünden Yavuz 2 gün konuşamamıştı. Caner de amcasından çekiniyordu. Yavuz'u dayaktan hep İzzet Bey kurtarırdı. Abisiyle yeğeni yüzünden sık sık kavga ederdi. Yavuz'a kendi oğlu kadar düşkündü. Annesiyle yengesinden duyduğu kadarıyla iki kardeş birbirleriyle hiçbir zaman anlaşamamışlardı. Muzaffer Bey büyük şirketlerden birinin genel koordinatörüydü. İzzet Bey ise Maliye Bakanlığı'nın üst düzey bürokratlarındandı. CHP'liydi. Bir aralar tipe üye olmayı düşünmüştü. Amcası Adalet Partiliydi. Özel sektöre geçmeden orduda görev yapmıştı. Askerlik döneminden birçok arkadaşı emniyetin ve ordunun üst kademelerindeydi. Belki de buna güvenerek Yavuz'a bol bol tehditler savururdu. O gittiğin mitinglerde arkadaşlarını yakalayıp seni bırakacaklar. Seni polis sanacak herkes. Dışlanacaksın. Kendi arkadaşların aralarına almayacak seni diye. İki kardeşin farklı görüşlerde olması nedeniyle her hafta sonu muhakkak beraber yenilen yemekler hararetli tartışmalara sahne olurdu. Sofrada bir nevi özel sektör devlet çatışması yaşanırdı. Bu tehlikeli saatler Caner'in annesi Nesrin Hanım'ın güzel yemekleri ve idareciliğiyle kazasız belasız geçerdi. Nesrin Hanım'ın politikayla falan pek ilgisi yoktu. Ama bir tartışma oldu mu muhakkak kocasını desteklerdi. Öyle tatlı dilli ve güzeldi ki o sert Muzaffer Bey bile yengesine dayanamazdı. Bu da amcasının karısı Rezzan'ın kıskançlığına yol açardı. Rezzan Hanım ailesinin orta halli, hatta fakir sayılabilecek insanlar olmasından eziklik duyardı. Eltisinin kocasının pek yüksek olmayan gelirinden şikayetçi olmamasını, Kayseri'deki ailesinin zenginliğinden hiç dem vurmamasını, üstüne başına pahalı kıyafetler almamasını tuhaf bulur, içine sindiremezdi. İzzet Bey'in görevi yalnızca Yavuz'u babasından korumak değildi. Muzaffer Bey ve Rezzan Hanım en az haftada bir kez kavga ederler, amcası bağırır çağırır, Rezzan Hanım, İzzet ben boşanmaya karar verdim diye Caner'lerin kapısına dayanırdı. İzzet Bey'e de ortalığı sakinleştirmek düşerdi. Yavuz'un, Muzaffer Bey'in tabiriyle sol örgütlere karışması zaten pek sakin olmayan bu aile ortamını daha da kızıştırmıştı. Caner onu annesiyle birlikte evin salonunda otururken gördüğünde yüreğim hep ağzımda diyordu Rezzan Hanım. Sırrını en önemli rakibiyle paylaşmaktan utanır gibi kızarıp bozararak. Nitekim Yavuz bildiri dağıtırken faşistlerle çatışmaya girip 4 arkadaşıyla birlikte yakalanmış, Muzaffer Bey'in devreye girmesiyle hapisten kurtulup apar topar yurt dışına gönderilmişti. Emniyette geçirdiği bir hafta Yavuz için adeta dönüm noktası olmuştu. Salmadan önce korkutmak için hücrede sabaha kadar işkence sesleri dinletmişlerdi Yavuz'a. Diğer arkadaşları ise onun kadar şanslı değillerdi. Falakadan elleri ayakları yarılmıştı, yürüyemiyorlardı. Caner olayı detaylı olarak öğrenememişti. Olayla ilgili gazete haberinde Yavuz'dan hiç söz edilmiyordu. Yavuz Caner'i aramamıştı. Havaalanına gitmeden amcası ve yengesiyle vedalaşmaya bile gelmemişti. Caner onlara gittiğinde Yavuz'u odasında süklüm püklüm eşyalarını toplarken bulmuştu. Yüzüne bakamamıştı Caner'in. Bir ara babası çağırdığı için odadan çıktığında ilk gördüğü günden bu yana aynı yerde duran küçük kırmızı kitabı aramıştı Caner. Oradaydı. Yengesi Yavuz emniyetteyken ne kadar sol kitabı varsa attırmış olmalıydı. Ama sırayla önce Yavuz'un, sonra Caner'in okuduğu çocuk kitapları duruyordu. Varlık Çocuklar, Jules Verne'ler. Kızıl Kitap yuvasında emniyetteydi. Boyalı Kuş da kıyımdan kurtulmuştu. Her ikisi de okumuşlardı bu kitabı. Her zaman olduğu gibi onu da ilk keşfeden Yavuz'du. Kızıl Kitabı almayı düşündüyse de vazgeçti. Kitabı alırsa Yavuz'u tümüyle kaybetmiş olacaktı. Bütün bağlar kopacaktı. Birden kütüphanenin arkasına doğru uzandı. Elini iyice dibe sokup bir plak çıkardı. Afro Sex. Sakarya'da buldukları bu plağı yalnızca isminden dolayı almışlardı. 3-4 yıl önce Yavuz'un odasında gizli gizli dinler, plaktaki ritmik seslere müstehcen anlamlar yüklerlerdi. Aslında çalan müzikten hoşlandıkları da yoktu. Hevesleri geçince artık hiçbir şey gizemi kalmayan plağı sırf komiklik olsun diye çalmaya başlamışlardı. 45'liği yerine koyup Yavuz'un odaya dönmesini beklemeden aşağıya salona indi. Amcasının çalışma odasından bağıra çağıra konuştuğu duyuluyordu. Rezan Hanım oturduğu koltuğa iyice büzülmüş, hüngür hüngür ağlıyordu. Caner yengesini böyle ağlarken birkaç kez görmüştü. Salondaki büfenin üstünde duran bilmem kaç parça gümüş takım çalındığında da böyle ağlamıştı yengesi. Ama gümüş takım daha 2 gün geçmeden bulunup yerine konmuştu. Caner'in babası, İçişleri Bakanı insanın bu kadar yakın ahbabı olursa böyle olur, demişti akşam yemeğinde annesine. Nesrin Hanımsa, yalnız polisler değil, hırsızlar da ahbabı olmalı ki insanın koca takım eksiksiz gelsin. Bir çaydanlık kapağı olsun kaybolmamış ayol, diye cevap vermişti. Ama o gün nedense Caner'e düşmanmış gibi bakıyordu Rezan Hanım. Caner, Yavuz'u görmeye gittiği için annesinden de azar işitmişti. Bütün bunlar olduğunda lise son sınıftaydı. Yavuz'un bu affedilmez davranışı Caner'i çok utandırmıştı. Sanki herkes onun Yavuz'un akrabası olduğunu biliyor. Kimse onun yüzüne bakmayacak bundan sonra. O sıralar devrimci liselilerin kurduğu bir derneğe üye olmuştu. Korsan mitinglere, üniversite kantinlerindeki toplantılara katılıyor, bildiri dağıtıyordu. Piyasada ne kadar yayın varsa adeta yalayıp yutmuştu. Yalnız geceleri evden çıkamıyordu. Bu yüzden gündüz gerillası diye dalga geçiyorlardı arkadaşları. Yine de kolejli demelerinden iyiydi bu. Kolejli demesinlerdi, gündüz gerillasına 1000 kez razıydı. Verilen her işi öyle canla başla yapıyordu ki bir süre sonra sempati duyduğu siyasi gruptan yönetici konumundaki arkadaşları devrimci çalışma yapılan gecekondu mahallelerinden birine gidip gelmesini söylemişlerdi. Mahalleye gitmeye başladığı günlerde üniversite sınavında makine mühendisliğini kazandı. Bölümde en yüksek puan onundu. Annesi babası çok sevinmişlerdi. Ama siyasetteki sorumluları sen pek görünme ortada demişlerdi. Öğrenci hareketi içinde deşifre olmasını istemiyorlardı. Caner'i İstanbul'a göndereceklerdi. İyi güzel de ailesini nasıl ikna edecekti? İstanbul'a gitmesine asla razı olmazlardı. Bir yıl sonra yeniden sınava girdi. Bu kez teknik üniversiteyi yazmıştı. Amcası da aynı okuldan mezundu. Mühendislik okuyacaksa İstanbul Teknik en iyisi, diyordu Muzaffer Bey. Hem bu çevreden uzaklaşmış olur. Zaten Caner'in de solcu olduğunu öğrendiğinden beri kardeşine, ben nasıl aldımsa çek al bu oğlanı gönder yurt dışına, ben sana maddi desek sağlarım, diye tavsiyede bulunuyordu. Rezan Hanım dudaklarını büzerek tabii ya diye onaylıyordu böyle zamanlarda kocasını. Muzaffer yardımcı olur diye de ekliyordu. Ama o günlerde babasıyla amcasının arası da iyice açılmıştı. Birkaç ay önce kurulan 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti'nde amcasının 2 yakın arkadaşı yer almıştı. Evde kavgadan, gürültüden geçilmiyordu. Rektörün işe aldığı faşist işçilerin okulda öğrencilere saldırması Caner için fırsat oldu. Okul rektörün istifasına kadar boykota girmişti. İzzet Bey, bunun ne kadar süreceği belli değil, hem sene kaybetmemiş olur Nesrin, diye sakinleştirmişti karısını. Caner İstanbul'a geldikten sonra ailesiyle ilişkisini yavaş yavaş kesti. Artık bir dönüm noktasındaydılar. Herkes üstüne düşeni yapmalıydı. Gece yola çıktık. Hepimizde yük var. Sırt çantalarının ağırlığı yaklaşık 8-9 kilo. Hemen herkesin yükünde battaniye, yolluk, yiyecek, yedek giyim eşyası bulunuyor. Toplam yükümüz kişi başına 18-20 kilo civarında. Palaska 2-3 kilogram, göğüs kütüklüğü 4-5 kilogram, sırt çantası 8-9 kilogram, tüfek 4 kilogram. Yük hareketimiz oldukça engelliyor ve bizi yoruyor. Yaklaşık 4 saat yol aldık. Uygun bir ormanlık alanda mola verdik. Ormanlık alanda kaçak oduna gelen bir kadın ve 2 çocuğa rastladık. Ormancı rolüne yatıldı. Yalnızca 2 arkadaşı gördüler. Sabah köylü ilişkimizin isteği üzerine yer değiştirdik. Daha ağaç altı ve kapalı bir yere çekildik. Öğle yemeğimizin gelişi gecikiyor. Tereddütler, kuşkular. Çocuk yemeği getirdi. Uzun bir süre bizi aramış. Görüşmek istediklerimiz düğünden dönmemiş. Sigarasızlık var. Öğleden sonra 2 arkadaş yüksek bir tepeye çıkıp etrafı inceledik. Çevre olağanüstü güzel ve gerilla savaşına elverişli. Mayıs. Bir arkadaş dağdan 3 tane askerin geldiğini dürbünle görüyor. Uygun bir tepeye çekildik. Yakın çevremiz hep yayla ve akşam sis bastırıyor. Biraz sonra askerler gözüktü. Yanlarına kadın ve çocuklar da almışlar. Onları durdurup uygun bir dille yollarını değiştirip çekip gitmelerini sağladık. Oldukça korkmuş durumdalar. Silah patlamadı. Köylüler şaşkın. Biz yolumuza devam ediyoruz. Ağustos. Hava yağıyor. Bir tencere patates haşlaması, bir demlik armut haşlaması, armut közleme ve çaydan oluşan tayınımızı yiyoruz. Üstümüz başımız çamur, yorgun ve huzursuzuz. Yolda köylülere görünüyoruz. Bir iki sapakta yine yolumuzu şaşırdık ama sonunda yolu doğrulttuk. Aylardan Ağustos. Gülay haftada bir iki geceyi, bazen bütün hafta sonunu Yavuz'da geçiriyordu. Annesine eski iş yerinden arkadaşlarında kaldığını söylüyordu. Gerçekte arada bir telefonlaştığı birkaç kişi vardı. Biraz çekinseler bile Gülay'a yakın davranıyorlardı. Ama evlerinde kalmayı düşünmemişti. Gülay'a her şey gibi bu arkadaşlıklar da çok uzak ve onarılmaz görünüyordu. Geceleri eve gelmemesi annesini endişelendiriyordu. Yine de düşünüp taşınıp kız biraz açılır diye göz yumuyordu. Kadir Bey ise yüzünü biraz daha asıyordu her seferinde. Vildan Hanım kocası sakinleştirirken yine örgüt işlerine mi karışıyorsun diye sıkıştırıyordu kızını. Eskisi gibi değildi Vildan Hanım. Gülay hapisteyken de herkesi kendi kızı sayar sahip çıkardı. Ama Gülay çıktıktan sonra eski arkadaşları arayıp soracaklar diye ödü patlıyordu. Benim derdim bana yeter diyordu Gülay'a, çocuğu işaret ederek. Sevim ise kinayeli konuşuyordu. Böyle konuşmasına anlam veremiyordu Gülay. Her türlü diyeti ödememiş miydi? İşkence, hapishane. Gülay'ın bir erkek arkadaşı olduğunu bilmese de gezip tozmasını, hafta sonları evde olmamasını, üstüne başına dikkat etmesini eleştiriyordu. Ablası sınıf değiştirmeye özeniyordu ona göre. Yakında evlenirdi de. Sevim herkesin kocası gibi hapiste olmasını istiyordu anlaşılan. Kendisi dışarıda olduğu için duyduğu utancı yaşlı kadınlar gibi görünerek örtmeye çalışıyordu. Yoksullukları Mustafa'nın mahkumiyeti, hatta çocuğun gözü daha iyi durumdaki arkadaşlarının yüzüne çarpılacak, kendisini onlardan üstün görmesini sağlayacak birer madalyaydı adeta. Başlarına çok kötü şeyler gelmişti. Her türlü acınmayı, her türlü ayrıcalığı hak ediyorlardı. Sevim'in annesiyle benzer biçimde düşündüğünü görmek Gülay'ı şaşırtıyordu. Kız kardeşleri de farklı değildi. Bir araya geldiklerinde hep aynı şeylerden söz ediyorlardı. Kim iş kurmuş, kim nasıl giyiniyormuş, kim ev almış falan filan. Eskiden solcu geçinenler nerede? Şimdi herkes kendi derdine düştü. Kimsenin gözü başkasını görmüyor, kapımızı çalan mı var? Diyordu Vildan Hanım. Elindeki örgüyü sağa sola çekiştirip eteğini yırtacakmış gibi hırsla düzeltiyor, bacağını altına alıp yüzündeki sert ifadeyi daha da belirginleştiren gözlüklerinin ardından hiç kapanmayan televizyona kendini onaylamasını beklercesine göz atıyordu. Sevim'le Mustafa darbeden önce de milletin giyiminden, kuşamından, ailesinin zenginliğinden filan söz etmeye bayılırlardı. Daha çok da Sevim. Kocasının siyasette önemli biri olması nedeniyle verilen her görevi kabul etmezdi Sevim. Pek sevilmezdi bu yüzden. Gülay'ın dünyasında bütün bunlara yer yok muydu? Kendisine acıdığı, kendisinden daha iyi durumda olanlara öfkelendiği olmuyor muydu? Bazen. Ama önceden de böyle şeylere pek kafa yormazdı. Şimdi ise dünyasında yalnızca Yavuz vardı. Şüphelere, karanlık sezgilere, kimi zaman düştüğü koyu umutsuzluğa rağmen Yavuz'a her geçen daha büyük bir sevgiyle bağlanıyor, duygularının aşk mı, minnet mi olduğunu pek kurcalamaksızın bir erkekle beraber olmanın ona hala şaşırtıcı gelen rahatlığını, sevgi ve iltifat dolu kelimeler duymanın mutluluğunu yaşıyordu. Bütün bunların bir yanılsama olup olmadığına her geçen gün daha az aldırıyordu. Yavuz'un her an yakalanabileceği aklına pek getirmiyordu. Erkeğin varlığını başkalarıyla paylaşmak hoşuna gidiyordu. Yavuz'a gömlek alırken ölçüsü ne diyen tezgahtara uzun boylu omuzları geniş derken sanki ayıp bir şey söylüyormuş gibi kıpkırmızı olmuştu. Yavuz'un hayatında tuttuğu yer hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyüktü. Ne var ki kendini bir sevgiliden çok bir sığınak gibi görüyordu. Kadın olarak öyle yetersiz, öyle çirkindi ki Yavuz'la ilişkisinde bu biçimde var olmak daha güven vericiydi. Benliği tek bir hedefe yönelmişti. Yavuz'u kaybetmemek. Bir de çocuk vardı tabii. Çocuğun gözünün kör olmasına Gülay sebep olmamış mıydı? Bir iki kez Yavuz'la buluşmaya giderken onu da yanında götürmüştü. Çocuğa Yavuz'dan kimseye söz etmemesini tembihlemişti. Çocuk tek kelime etmemişti evdekilere. İlk buluşmalarında kimseye bir şey söylememesi için tembihlemediği halde yine de susmuştu. Yalanlarla, sırlarla dolu bir dünyada yaşıyordu çocuk. Babasının durumunu bile daha yeni öğrenmişti. Vildan Hanım sıkılamıştı hemen, sakın kimseye söyleme diye. Bu yüzden Yavuz'a giderken artık çocuğu yanına almıyordu. İstiyordu ki yeni yalanların yükünü taşımasın, durmadan bir şeyler gizlemek zorunda kalmasın. Yavuz'la da pek kaynaşamamışlardı. Yavuz da kendisine merakla bakan kocaman gözden rahatsız olmuştu. Belki resimdeki oğlancık gibi olsaydı, eskisi gibi olsaydı kanı ısınırdı. Zaten eve hiç götürmemişti çocuğu. Evi kendisi de sevmiyordu. Öyle kasvetliydi ki. Daha önce kaldığım yerde teybim, kasetlerim de vardı. Nasılsa gideceğim diye birine verdim, demişti Yavuz. Burada bir iki aydan fazla kalmayacaktım ama işler ters gitti, diye de ekledi. Böylece ev, çaresiz hastaların, hiçbiri kişisel olmayan belli belirsiz izler bıraktıkları o uğursuz bekleme odalarına, görenlerin hiç yoktan hüzünlendiği ıssız istasyonlara dönmüştü. Şeyler gelip geçici, olgular önemsizdi burada. Tüketilen, yaşanmadan harcanan zamanın posası, havaya öyle bir yoğunluk vermişti ki, nefes almak bile zorlaşıyordu. Köye giden arkadaş malzemelerle döndü. Gündüz yağmur yağıyor, hava sisli. Bugün uçaklar geçmiyor. Biz de yağmurun dinmesini bekliyoruz. Akşam olduğunda şehre ısmarladığımız malzemelerin alınmadığını öğrenince, var olan malzemeleri katıra yükleyip kışın kamp yapmayı düşündüğümüz köye naklediyoruz. Eğlenceli bir yolculuk. Katırın biri huylu. Zorlandığı zaman çifte atıp yükünü yıkmaya çalışıyor. Yıkamasa da yatıyor. Bizi epeyce yoruyor. Gece ay ışığı bir çıkıp bir kayboluyor. Yanımızda iki köylü arkadaş var. Yıkılınca yükleri onlar bağlıyor. İleride gerekli olacak. Bizlerin de öğrenmesi gerek. Yoksa her zaman yanımızda yerel insanları götüremeyiz. Yokuşun sonunda tekrar yağmura tutuluyoruz. Bizler ıslanmıyoruz ama bulgur, kurutulmuş biber, tarhana gibi yiyecekler biraz ıslanıyor. Gittiğimiz evin kadını nemli kalırlarsa yiyeceklerin bozulacağını söylüyor. Yiyecekleri torbalarından çıkartarak odaya seriyor ve kurutuyor. Yatıyoruz. Yorgun olduğumuzdan nöbeti evin genci tutuyor. Derler ki mekan ne kadar daralırsa zaman o denli amansız olur. Derler ölümü beklemek ölümden zordur. Derler ki insan yaşadığı yere benzer. Ama daha kötüsü yaşadığı yeri kendine benzetmekte. Evle Yavuz arasındaki benzerlik belirgindi. Eve geceleri geç gidip sabah erkenden çıkıyorlardı. Havanın ısınmasına rağmen ev her geçen gün soğuyordu. Güneşin sıcaklığı girmiyordu sanki eve. Hep serin, hep karanlıktı nedense. Kitaplar için de aynı şeyi söylemişti Yavuz. Öbür evde çok kitabım vardı, buraya taşımadım hepsini, diyordu. Yavuz, Gülay'ın evde zaman geçirmek istemediğini hemen hissetti. Başka nereye sığınabilirlerdi ki? Birlikte olabilecekleri tek yer bu evdi. Gülay ya onu sevmiyor ya da onunla beraber olmaktan korkuyordu. Ev basılır, yakalanırım diye çekiniyordu belki. Yavuz kızıyordu. Çünkü kendi korkusundan başka korkuya tahammülü yoktu. Kızın nasıl bir ruh hali içinde olduğunu bilmiyor değildi halbuki. Gülay'a zarar gelmemesi için kendinden uzaklaştırmak istediği oluyordu. Ne var ki kendi ihtiyaçları hep ağır basıyordu. Ne bu ilişki üzerine ne Gülay üzerine fazla düşünmüş değildi. Aşktan söz ettiğinde samimiydi. Ama algılamaları öylesine çarpılmıştı ki aşk diye tanımladığı şeyin gerçekte ne olduğunu bilmiyordu. Şekil değiştiren, tanınmaz hale gelen duygularını anlamakta epeydir güçlük çekiyordu. Bildiği, emin olduğu tek şey yalnız kalmak istemediğiydi. En büyük ihtiyacı buydu. Bu yüzden davranışlarına küskünlük, hırçınlık hakim olmuştu. Gülay'a öfkeleniyordu. Kendisini yalnız bırakmak istediğini düşünüyordu. Gitgide kabuğuna çekiliyor, birlikte olduklarında sürekli sevişmek istiyordu. Birbirlerinin bedenine ateşe değermiş gibi dokunuyorlardı. Fırtınalı gecelerde iskelede yan yana bağlanmış iki tekne gibi kaygan ve kıyıcıydı tenlerinin teması. Dalgalarla boğuşurken bojurgatlarından korkunç iniltiler gelen iki tekne gibi. Yavuz'un gözlerinde hedefi belirsiz düşmanlıklar oluyordu. Gülay'ın her zaman yumuşacık olan saçları ok gibi tenine batıp canını yakıyordu. Sertleşiveriyorlardı nedense. Seviştikten sonra her defasında ağlıyordu. Yavuz hiç sormuyordu niye ağladığını. Artık anımsadıklarından çok Yavuz'un haline anlam verememekten dolayı ağlıyordu ama Yavuz sorsa da söylemezdi bunu. Oysa ilk başlarda Yavuz'un şiddete varan coşkusunu gün geçtikçe daha fazla sevildiğine yormuştu. Ne var ki kısa sürede Yavuz'un her şeyi tüketircesine davrandığını sezip nedenini kavramıştı. Zorlamayla bir başkasını memnun etmek için davranan kişilerden değildi Gülay. Ama ani bir esinle ufak tefek eşyalar taşıyarak evi düzene soktu. Geldikçe temizlik yapıyor, yemek pişiriyordu. Evden bulduğu fazla perdeleri bir arkadaşının ihtiyacı olduğunu söyleyerek almış, el işi örtülerle sehpayı ve formika masayı örtmüştü. Kısa süre sonra ev için didinmekten başka bir şey yapmaz oldu. Gülay'a öyle geliyordu ki hayatlarındaki her şey birdenbire yok oluverecek. Sehpa örtüsü bu kaybolmaya karşı bir muskaydı. Perdeler, havlular, efsunlu birer eşyaydı. Çocuk konusunda da farklı davranmıyordu. Çocuğa süslü püslü giysiler alırsa gözü düzelecek, ilkokula gittiğinde ömür boyu taşıyacağı bir lakap takılmayacak mıydı? Daha şimdiden mahallenin çocukları kör diye seslenmiyorlar mıydı? Parkta kadınlar habire sorarlardı. Ne oldu gözüne? Vah vah, yazık olmuş yavrucağa diye. İsmin ne senin yavrum? Neden bilinmez, yabancılar sorduğunda ismini söylemezdi çocuk. Onun yerine Gülay cevap verirdi. Fısıldar gibi, adeta ayıp, utanç verici bir şey söyler gibi. Çocuğun ismi zalim bir şaka gibiydi şimdi. Evde de kimse adını anmazdı. Çocuk derlerdi. Çocuğu düşününce çok kalabalık, çok gürültülü bir mekanın imgesi gönülsüzce zihninde canlanıyordu. Dayanışma gecelerinden birinde hele ulaşa ulaşa türküsü çalınırken herhalde ismi Ulaş olan bir bebeği babası havaya kaldırmıştı da türkücü bebeği göstererek alkış istemişti. Ulaş benzerdi güneşe diyordu bir ağızdan koca salonu dolduranlar. Ulaş kardeş can veriyor, yüreğim düştü ateşe. Ölüm, bütün bu insanların bir an ağzından düşürmediği ölüm, o bebeğe bile kolayca yakıştırıverilen ölüm, devasa salonun her kirişinden çarpıp çarpıp dönen, onca insana sessizce tek tek dokunup geçen, kocaman tek bir sese ve ışığa dönüşen, sonra binlerce küçük altından parçacık halinde üstlerine konfeti gibi serpilen ölüm, bunca yakınlığına rağmen hiçbir zaman onları bulamayacakmış gibi uzaktı o zamanlar.''